Kitabın adı KPSS. Kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 8. kaset A100'ü. Sayfa 225. Mısır. Bölgenin başlıca besin kaynağıdır. Yazların yağışlı geçmesi nedeniyle bu bölgede buğday yerini mısıra bırakmıştır. Bütün kıyı boyunca yetiştirilir. Tütün. Daha çok Orta Karadeniz bölümünde yetiştirilir. Türkiye'deki üretimin %15'ini karşılar. Ayrıca Batı Karadeniz'de ve Düzce dolaylarında tütün üretimi önem kazanmıştır. B. Yeraltı zenginlikleri. Taş kömürü yatakları Ereğli'den başlayarak Zonguldak dolaylarında kıyı boyunca uzanır. Batı Karadeniz bölümünün diğer bir zenginlik kaynağı da küre bakır yataklarıdır. Merzifon ve Havza çevresinin önemli yeraltı kaynağı linyittir. Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli yeraltı kaynağı Murgul bakır cevheridir. Türkiye'de üretilen bakırın yarısı burada elde edilir. C. Endüstri. Karadeniz bölgesi endüstri bakımından az gelişmiştir. Samsun, Zonguldak, Ereğli çevreleri biraz daha fazla gelişmiştir. Rize çevresinde çay fabrikaları, kereste fabrikası, Trabzon-Ordu arasında fındık kırma kuruluşları ve fabrikası, Samsun'da tütün, besin ve bakır işleme fabrikası bulunmaktadır. Amasya ve Kastamonu'da şeker fabrikaları, Karabük ve Ereğli'de demir-çelik fabrikaları, Zonguldak'ta Kok ve Çatalağzı'nda Sarıyer'de elektrik enerjisi üreten fabrikalar bulunur. Murgul'da bakır tesisleri vardır. D. Ulaşım ve ticaret. Doğu Karadeniz'de kıyı yolu çok gelişmiştir. Fakat Batı Karadeniz'deki yollar henüz gelişmemiştir. Samsun ve Trabzon'da havalimanları vardır. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Karadeniz bölgesi tarih boyunca ticaret yollarına göre sapa kaldığından ekonomik gelişmesi gecikmiş bir bölgedir. Bölgede kişi başına düşen yıllık gelir Türkiye ortalamasının altındadır. Çalışan nüfusun %80'i tarımla uğraşır. Bölge engebeli olduğu için tarım alanlarının oranı azdır. Çayır ve otlaklar ile ürün vermeyen yerler bölgenin yarıdan çoğunu kaplar. Bölge ana ticaret yollarına sapa düştüğünden diğer bölgelere en çok göç Karadeniz bölgesinden olur. Bölgenin orta ve doğu bölümleri Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden birisidir. Türkiye'deki çay üretiminin tamamı, mısır üretiminin yarısı, fındık üretiminin %98'i, tütün üretiminin %15'i bu bölgede gerçekleşir. Türkiye'de tutulan balıkların %80'i bu bölgenin kıyılarında avlanır. Turizm açısından da çok uygun olan bu bölgenin en hareketli kesimi Amasra ve Akçakoca kıyılarıdır. Fakat turizm olayı bu bölgede henüz canlanmamıştır. Karadeniz bölgesi 3 bölümde incelenir. A. Doğu Karadeniz bölümü. Gürcistan sınırından başlayıp batıda Ordu'nun doğusunda Menet Çayı'na kadar devam eder. Karadeniz'in en dağlık bölümüdür. Dağlar kıyıdan içeriye doğru iki sıra oluşturur. Birinci sırayı oluşturan Giresun ve Rize dağları kıyının hemen gerisinde yükselerek uzanır. En yüksek nokta Rize dağlarında Kaçkar Dağı olup yükseltisi 393 metredir. Bu dağların güneyinde Çoruh-Kerkit vadileri yer alır. Kuzey Anadolu kırık hattı boyunca uzanan bu vadiler ülkemizin en çok sarsılan alanlarıdır. Bu vadilerin güneyinde ise iç dağlar uzanır. Bunların başlıcaları Çimen, Kop, Mescit, Akdağ ve Yalnız Çam dağlarıdır. Yükseltileri kıyı dağlarına oranla daha azdır. Doğu Karadeniz bölümünde iç kesimlerle bağlantı Zigana ve Kop geçitleri sayesinde olur. Karadeniz bölgesinde kır nüfusunun en yoğun olduğu bölümdür. Köyler toplu değildir. Araziye tek tek serpilmiştir. Ancak İç kesimlerde köyler daha topludur. Bölümün önemli ürünleri çay, fındık, patates, soya fasulyesi ve fasulyedir. B. Orta Karadeniz bölümü. Meret çayından Sinop'un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz bölümüne göre güneye daha fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamını içine alır. Yer şekilleri Doğu ve Batı Karadeniz'e oranla daha sadedir. Orta yükseklikteki Canik Dağları kıyı boyunca uzanır. Kızılırmak ve Yeşilırmak Karadeniz'e ulaştıkları yerde büyük birer delta oluşturmuşlardır. Bölümde yıllık yağış tutarı 1000 milimetrenin altındadır. Çünkü buradaki dağlar fazla yüksek değildir. Denizin etkisi iç kısımlara kadar sokulur. Bu durum, kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklarının Doğu Karadeniz bölümü kadar belirgin olmamasını sağlamıştır. İç kesimlerle ulaşım daha kolaydır. Nüfus sıktır. Fakat yoğunluk Doğu Karadeniz bölümünün kıyı şeridindeki kadar fazla değildir. Nüfus daha çok iç kesimlerdeki ovalarda verimli tarım alanlarında toplanmıştır. Yer şekillerinin ve iklimin tarıma uygunluk sağlaması sonucu çok çeşitli ürünler alınır. Başlıcaları mısır, fındık, iç kesimlerde buğday ve şeker pancarı tarımı önem kazanır. Hem kıyıda hem iç kesimdeki ovalarda önemli gelir kaynaklarından biri de tütündür. C. Batı Karadeniz bölümü. Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır. Bu dağlar kıyıdan içlere doğru 3 sıra halinde uzanır. 1. Kuzeyde Küre, İsfendiyar dağları. 2. Ortada Bolu, Ilgaz dağları. 3. Güneyde Köroğlu dağlarıdır. Bu dağlar arasında Düzce, Bolu, Kastamonu ovaları bulunur. Genel olarak kıyı şeridi bol yağış alır. Yıllık yağış tutarı 1000-1200 milimetre arasındadır. Kış sıcaklıkları düşük, donlu günler sayısı fazla, yazlar serindir. İç kesimler daha az yağış alır. Martın çayı denize döküldüğü yerde 7 kilometre içeriye kadar üzerinde küçük gemilerin işleyebildiği ülkemizin tek akarsuyudur. Batı Karadeniz bölümü Türkiye'nin sık nüfuslu alanlarındandır. Zonguldak'ta yoğunluk fazladır. Batı Karadeniz bölümünün tarım ürünleri arasında mısır, buğday, pirinç, tütün, şeker pancarı başta gelir. Fakat üretimleri az olup yörenin ihtiyacını karşılar. Ormancılık bölümün önemli gelir kaynaklarındandır. Ayrıca bölümde kağıt fabrikalarının sayısı fazladır. 2. Marmara Bölgesi. 1. Konum ve bölümleri. Marmara Bölgesi, ülkemizin kuzeybatısında adını aldığı denizin çevresinde yer alır. Trakya Yarımadası'nın bütününü içine alarak, doğuda Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Karadeniz ile Ege Denizi arasında yer alan bu bölge, 67.300 kilometrelik bir alanıyla hem Asya hem de Avrupa kıtasındaki topraklar üzerinde yer alır. Bölge sınırı güneyde Uludağ ile Edremit Körfezi kenarındaki Kaz Dağı'nın kuzey yamaçlarını takip eder. İki yükseklik arasında Susurluk Havzası boyunca güneye doğru sokularak Balıkesir Ovası'nı içine alır. Gökçeada ve Bozcaada'da bu bölgenin sınırları içindedir. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu, güneyde Ege bölgesi, kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur. Kıtalar, denizler, yüzey şekilleri ve iklim bölgeleri arasında bir geçiş alanı özelliği gösterir. Bölge 4 bölümden oluşmaktadır. 1. Yıldız Dağları bölümü. 2. Ergene bölümü. 3. Çatalca Kocaeli bölümü. 4. Güney Marmara bölümü. 2. Yeryüzü şekilleri. Bölgenin ortalama yükseltisi azdır. Bölgenin en kuzeyinde Istıranca, Yıldız dağları yer alır. Bu dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Trakya'nın en büyük kısmını Ergene Havzası kaplar. Doğuya doğru daralan bu üçgen biçimli havza, Avrupa'dan gelen yolları İstanbul'a bağlar. Bu havzanın güneyinde Korudağ ve Tekirdağ kabartıları yer alır. Güney Marmara bölümü bölgenin engebeli kısmını oluşturur. Bölümün en yüksek yeri Uludağ'dır. Yer şekilleri Samanlı Dağları ve Mudanya Tepeleri gibi orta yükseklikteki dağlardan ve bunlar arasındaki Bursa İnegöl, Balıkesir ovalarında oluşmuştur. Çatalca Kocaeli bölümü İstanbul Boğazı'nın iki yakasında uzanır. Bu bölümde basık tepeler bulunur ve plato görünümündedir. Plato'nun doğusunda Adapazarı Ovası yer alır. Bölgenin ortasına yer alan Marmara Denizi küçük fakat derin bir iç denizdir. Kuzey kıyıları kısmen sade, güney kıyıları girintili ve çıkıntılıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazları sular altında kalmış eski akarsu vadileridir. Karadeniz'in fazla suları İstanbul Boğazı yoluyla Marmara'ya akar. Buna karşılık Marmara'nın daha tuzlu suları dip akıntı halinde Karadeniz'e akar. Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri ve Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Nehri, Biga, Gönen çayları bölgenin önemli akarsularıdır. Yunanistan ile sınırımızı çizen Meriç de bu bölgede yer alır. 3. İklim ve bitki örtüsü. Bölge farklı iklimler arasında bir geçiş alanıdır. Özellikle yağış rejiminde bu belirgindir. Bölgede genellikle Akdeniz ve Karadeniz iklim özellikleri görülür. Bölgenin güney bölümü ile Marmara Denizi kıyıları Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak yaz süresi Akdeniz ikliminkinden daha kısadır. Yaz sıcaklıkları da yine Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kadar değildir. Kış mevsimi daha soğuk ve kar yağışlıdır. Bölgenin Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimini etkileri görülür. Ergene Havzası'nda ise kara ikliminin özellikleri görülür. 4. Nüfus ve yerleşme. Ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği Marmara bölgesinin Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olmasını sağlamıştır. Marmara bölgesi Türkiye nüfusunun 1/5'ini barındırmaktadır. Bu bölgeye ülkemizin her tarafından göç olmaktadır. Ancak bölgenin her yeri aynı yoğunlukta değildir. Yıldız Dağları ve Güneybatı Trakya tenhadır. Bölgede şehirleşme oranı yüksektir. Nüfusun yarıdan çoğu şehirlerde yaşar. İstanbul, bölge nüfusunun yarıdan fazlasını barındırmaktadır. 5. Ekonomi. A. Tarım. Bölgede tarım çeşitlilik gösterir. Ekili alanların en büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplıdır. Fakat bu tarlaların toplam alan oranı %75 kadardır. Sebzecilik, meyvacılık, bağcılık ve zeytincilik başta gelen tarım etkinlikleridir. B. Hayvancılık. Otlak oranının az olmasından dolayı hayvancılık çok gelişmemiştir. Büyük şehirlerin et, süt ihtiyacını karşılamak için çok sığır ve koyun beslenir. Kümes hayvancılığı en çok Çatalca Kocaeli bölümünde çiftliklerde yapılmaktadır. Marmara bölgesi Türkiye'nin başlıca ipek böceği üretim alanıdır. Boğazlarda ve diğer kıyılarda Türkiye'nin en gelişmiş balıkçılığına rastlanır. C. Yeraltı zenginlikleri. Marmara bölgesinde çeşitli madenler bulunmasına rağmen rezervleri az olduğundan işletilmezler. Bölgenin her bölümünde lignit yatakları bulunur. Adapazarı'nda demir, Marmara adalarında mermer çıkartılır. Güney Marmara bor mineralleri açısından zengindir. Uludağ'da wolfram çıkartılmaktadır. D. Endüstri. Bölge endüstride çok gelişmiştir. İstanbul çevresiyle birlikte Türkiye'nin başlıca sanayi bölgesini oluşturur. İstanbul, İzmit, Adapazarı arasında çeşitli fabrikalar vardır ve yenileri açılmaktadır. Belli başlı sanayi bölgeleri. İstanbul'da şeker endüstrisi hariç hemen tüm sanayi kolları. Bursa ve çevresinde ipekli ve yünlü dokumacılık, otomontaj sanayi ve konservecilik. Çanakkale'de seramik ve konserve, Tekirdağ'da şarap, yağ, Gemlik'te zeytin, zeytinyağı ve suni ipek, Adapazarı'nda vagon, şeker, Hereke'de yünlü dokuma ve halı, İzmit'te kağıt, boru, petrokimya dağları gelişmiştir. E. Ulaşım ve ticaret. Düzlük bir bölge olması nedeniyle Türkiye'nin ulaşıma en uygun olan kesimidir. Bölgede kara ve demir yolu İstanbul üzerinden Avrupa ve Anadolu'yu birbirine bağlar. Deniz ulaşımında İstanbul Limanı Türkiye'nin en önemli limanıdır. İç ve dış ticaret bölgede gelişmiştir. İstanbul ithalat ve ihracat alanında en gelişmiş merkezdir. 6. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Bölge mısır ve zeytin üretiminde Türkiye üretiminin 1/3'ünü, ayçiçeğinde 1/4'ünü sağlamaktadır. Türkiye'de üretilen enerjinin 1/3'ünü tüketen bu bölge enerji üretiminde önemli bir alanda değildir. Bölgenin yeraltı kaynakları zengin değildir. Bu bölgemizin Türkiye ekonomisindeki asıl önemli tarım dışı etkinliklerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de endüstriyel malların 1/3'ü burada üretilir. Ülkemizdeki endüstri işçilerinin yarısı bu bölgededir. Ulusal gelirimizin 1/5'i bu bölgenin payına düşer. Bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri de turizmdir. Özellikle İstanbul ve Bursa önemli birer turizm merkezidir. 3. Ege bölgesi. 1. Konumu ve bölümleri. Bölge tabanı Ege Denizi kıyılarına dayalı bir üçgen biçimindedir. Türkiye'nin batısında 79.140 km² yer tutan bölgenin yarıdan azı kıyı Ege bölümünde, daha fazlası ise iç batı Anadolu bölümünde yer almaktadır. Bölgenin batısı Edremit Körfezi'nin kuzeyinden başlayarak güneyde Marmaris'in doğusuna kadar Ege Denizi ile sınırlanmıştır. Marmaris'in doğusundan Sultan Dağları'nın kuzey ucuna doğru çekilen bir çizgi bölgeyi Akdeniz bölgesinden ayırır. Doğuda Afyon yöresinde İç Anadolu'ya daralarak fazlaca sokulan Ege bölgesi kuzeyde Marmara bölgesiyle komşudur. Bölge coğrafi özellikleri bakımından asıl Ege ve iç Batı Anadolu olmak üzere iki bölüme ayrılır. 2. Yüzey şekilleri. İki bölüme ayrılan Ege bölgesinin asıl Ege bölümünde dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır ve orta yükseklikteki bu dağlar arasında geniş ve uzun çöküntü ovaları yer alır. Bu dağların kuzeyde olanları Kaz Dağı ve Kozak'tır. Bölümün ortasında Boz Dağlar ve Aydın Dağları. Bunların arasında Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları yer alır. Dağlar kıyıya dik uzandığından kıyı çok girintili ve çıkıntılıdır. Dağların denizdeki devamı olan burunların önünde adalar, ovaların önünde körfezler yer alır. Bölgenin başlıca akarsuları Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ırmaklarıdır. Bunların her biri bir ovanın tabanında yer alır. Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes'in ağız kısmında geniş deltalar oluşmuştur. Bu yüzden ilk çağlarda deniz kıyısında bulunan Efes ve Milet kentleri şimdi 5-10 metre içeride kalmıştır. Asıl Ege bölümünün güney kesimi olan Menteşe yöresi çok engebelidir. Dağlar arasında küçük ovalar yer alır. Burası ana yolların uzağında kalmıştır. İç batı bölümü asıl Ege ile iç Anadolu arasında yer alır. Burada platolar geniş yer kaplar. Yüksekliği 1000 metreyi bulan bu platolar üzerinde Murat Dağı, Eğriboz Dağı, Emir Dağı gibi yüksekliği 2000 metreyi geçen engebeler yükselir. 3. İklim ve bitki örtüsü. Asıl Ege bölümü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yağışların hemen tümü soğuk mevsimde düşer. Yaz mevsimi kurak ve sıcaktır. Yer şekillerinin elverişli olması nedeniyle Akdeniz iklim özellikleri içerilere kadar sokulur. Bununla beraber içerilere gidildikçe yağışlar azalır. Alçak yerlerde makiler, yükseklerde ormanlar yer alır. 4. Nüfus ve yerleşme. Asıl Ege bölümü Türkiye'nin sık nüfuslu yerlerindendir. Bölge diğer bölgelerden sürekli olarak göç almaktadır. Ancak Menteşe yöresi bölgenin diğer yerlerine oranla daha az nüfuslanmıştır. Şehirli nüfus açısından Türkiye'de Çatalca Kocaeli bölümünden sonra ikinci sırayı alır. Şehirler genellikle verimli ovalarda yer alır. İzmir ülkemizin üçüncü büyük kentidir. Türkiye'nin dış ticaretinde ikinci sırayı alır. İç Batı Anadolu'da nüfus asıl Ege'ye göre seyrektir. Şehirli nüfus oranı da düşüktür. Burası diğer bölgelere nüfus gönderir. 5. Ekonomi. A. Tarım. Ege bölgesinde tarım en önemli geçim kaynağıdır. Bunun yanında tarım dış geçim kaynakları da oldukça fazladır. İklim çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişlidir. Bu bölgede en geniş alanlar tahıl üretimine ayrıldığı halde tahılın tarımsal gelir içindeki oranı küçüktür. Bu bölümde asıl gelir kaynakları tütün, zeytin, pamuk gibi endüstriyel ürünlerle üzüm, incir gibi meyvelerdir. Dikili alanlar arasında birinci sırayı zeytinlikler, ikinci sırayı bağlar alır. Edremit Körfezi zeytinlikleriyle, Büyük Menderes Ovası incirleriyle tanınmıştır. Ege bölgesi iki bölüme ayrılır. A. Asıl Ege bölümü. Ege'nin bu bölümü ise her yönüyle İç Anadolu bölgesinin özelliklerini taşır. En çok buraya benzer. Ege'nin sınırları içerisinde incelenmesinin nedeni, asıl Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayan yolların buradan geçmesidir. Burada tarımı farklı kılan neden yükseltidir. Çünkü yükselti iklimi, iklim de farklı tarım ürünlerinin yetişmesini etkilemektedir. Etkili toprakların oranı Marmara bölgesinden biraz az, İç Anadolu'ya eşit, Doğu Anadolu'nun ise 3 katına eşit değerdedir. Orman alanları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Fakat yaz kuraklığı ve yükseltinin fazla olması nedeniyle en çok İç Batı Anadolu'nun kuzey kesiminde ve Menteşe yöresinde toplanmıştır. Tahıl tarlalarının büyük kısmında buğday yetişir. Özellikle Afyon, Kütahya ve Manisa çevresinde yaygındır. Sebze ekimi de oldukça önemlidir. Turfanda sebzecilik son zamanlarda gelişme göstermiştir. Ege bölgesi Türkiye tütününün %60'ını vermektedir. Pamuğun %6'sı bu bölgeden elde edilir. Afyon üretiminin 2/3'ü bu bölgededir. Dikili alanlarda en çok çekirdeksiz üzüm, kurutulmaya uygun incir ve zeytin yetiştirilmektedir. B. Hayvancılık. İç Batı Anadolu'da çayır ve otlaklar asıl Ege bölümüne oranla daha fazla olduğundan hayvancılık bu bölümde daha fazla gelişmiştir. Genellikle küçükbaş hayvanlar yaygındır. Türkiye'nin bal üretiminin %20'si Muğla yöresinde elde edilir. Deniz ürünleri çeşitlidir. Bodrum'da sünger çıkartılır. Balıkçılık pek gelişmemiştir. C. Yeraltı zenginlikleri. En önemli yeraltı kaynakları şunlardır. Soma'da lignit, Eymir Dağı demir cevheri, İzmir dolaylarında civa, İzmir ve Muğla'da zımpara, Güney Menteşe'de krom, ayrıca İzmir Çamaltı tuzlasından tuz çıkartılır. D. Endüstri. Marmara bölgesinden sonra ikinci gelişmiş bölgedir. Sanayi etkinlikleri daha çok İzmir dolaylarında toplanmıştır. En önemli sanayi kolu dokumacılıktır. Zeytinyağı fabrikaları Edremit yöresinde ve güneyde kümelenmiştir. Kütahya'da çinicilik ve azot fabrikası bulunmaktadır. Uşak ve Kütahya'da şeker fabrikaları kurulmuştur. Aydın, İzmir, Nazilli, Denizli ve Uşak'ta pamuklu dokuma fabrikaları vardır. Halıcılık İç Batı Anadolu'da önemlidir. Başlıca merkezler Uşak, Kula, Gördes, Demirci ve Simav'dır. E. Ulaşım ve ticaret. Türkiye'nin ulaşım bakımından en canlı bölgelerinden birisidir. Yüzey şekilleri ulaşıma güçlük çıkartmaz. Eski çağlarda Efes, Milet gibi önemli limanların yerini günümüzde İzmir limanı almıştır. Demir yolları ve karayolları ile diğer bölgelerle bağlantısı kuvvetlidir. İzmir limanı ithalatla oldukça geri bir durumda olmasına karşılık ihracatta en önemli limanımızdır. 6. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Ege bölgesi Marmara'dan sonra en gelişmiş bölgemizdir. Bu bölgede eskiden beri Anadolu'nun dünya ticaretine açılan kapısı olmuştur. Bugün de ihracatımızın önemli bir kısmı İzmir limanından yapılır. Ege bölgesi Türkiye'de üretilen tütünün ve üzümün %75'ini, incirin %80'ini, pamuğun %35'ini, zeytinin %50'sini sağlar. Bu bölge Türkiye tarım üretiminin değer olarak %40'ını gerçekleştirir. Yeraltı kaynağı olarak Türkiye krom üretiminin %35'ini, iyi cins niyetin %90'ını sağlar. Ülkemizde birkaç büyük rafinerinden biri olan Ali Ağa Rafinerisi İzmir'dedir. Türkiye'de endüstriyel malların değer olarak %15 kadarı bu bölgenin payına düşer. Endüstride çalışan işçilerimizin %20 kadarı da bu bölgede toplanmıştır. Sayılan bu etkinlikler ve hizmetlerde Ege bölümü, özellikle İzmir çevresi önde gelmektedir. Ege bölgesinin ekonomimizde yerini belirtirken turizm alanındaki katkısının da unutmamak gerekir. Pamukkale, Bergama, Efes, Milet, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Güllük gibi hem tarihi hem de coğrafi güzellikleriyle Ege kıyıları turizmi son derece uygundur. 4. Akdeniz bölgesi. 1. Konumu ve bölümleri. Adını komşu olduğu Akdeniz'den alır. Bölge, batıda Marmaris'in doğusundan Sultan Dağları'nın kuzey eteklerine kadar güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda uzanan bir sınır çizgisi. Bölgeyi Ege bölgesinden ayırır. Kuzey sınırı Torosların iç kesimlerini takip eder ve Konya Ovası'nın güneyinde geniş bir yay meydana getirerek Doğu Anadolu'ya ulaşır. Bu sınır bölgeyi İç Anadolu'dan ayırır. Akdeniz bölgesi Kuzeydoğu, Doğu Anadolu, Doğu'dan Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu'da da Suriye ile komşudur. Bölgenin sınırları tam il sınırlarından geçmez. Sınırların çizilmesinde yer şekilleri ve aynı zamanda iklim bitki örtüsü etken olmuştur. Akdeniz bölgesi iki bölümden oluşmuştur. 1. Antalya bölümü, 2. Adana bölümü. 2. Yüzey şekilleri. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarına benzer. Kıyıda girinti çıkıntı azdır. Boyuna kıyı özelliği gösterir. Ancak Finike Kaş kıyılarında ise farklı bir kıyı tipi görülür ki bu da Dalmatya kıyı tipinin karakteristik bir örneğidir. Kalker arazinin oluşturduğu girintili çıkıntılı, çok adalı bir kıyı şeklidir. Bu kıyı şekli burada bir deniz basmasının olduğunu gösterir. Akdeniz kıyıları genelde yüksektir. Falezli, yalı yerli kıyılar çok yer tutar. Akdeniz kıyılarının önemli körfezleri İskenderun, Mersin, Antalya, Finike ve Fethiye'dir. Önemli yarım adaları ise Taşeli ve Teke yarımadalarıdır. Akdeniz bölgesinde dağlar çok geniş alanlar kaplar. Üçüncü zamanda Alp orojenizi sonucu oluşan bu dağlar Alp dağlarının devamıdır. Toros dağları adıyla anılırlar ve kıyıya paralel olarak uzanırlar. Batı Toroslar Antalya Körfezi'nin ve ovasının iki tarafında yer alır. Bey Dağları, Sultan Dağı ve Geyik Dağı bunların en önemlileridir. Antalya Ovası'nın kuzeyinde yer alan göller yöresinde irili ufaklı pek çok göl bulunmaktadır. Batı Toroslar ile Orta Toroslar arasında yükseltisi 2000 metreye varan Taşeli platosu uzanır. Orta Torosları Bolkar, Alada, Tahtalı ve Binboğa dağları oluşturur. Adana bölümünde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Adana Ovası, Çukurova yer alır. Yine bu bölümde Amanos Dağları ve Amik Ovası yer alır. Akdeniz bölgesi kalkerli bir yapıya sahip olduğu için yeraltı sularının etkileri hakimdir. Yeraltı sularının aşındırma ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri bölgede geniş yer tutar. Bölgenin önemli akarsuları doğudan batıya doğru Asi Nehri, Ceyhan Nehri, Seyhan Nehri, Göksu, Alara Çayı, Manavgat Çayı, Köprü Suyu Aksu, Alakır Çayı, Demre Çayı, Dalaman Çayı olarak sıralanır. 3. İklim ve bitki örtüsü. Kıyının hemen gerisinden bir duvar gibi yükselen dağlar, kıyıları İç Anadolu'dan gelebilecek soğuk hava kütlelerinin etkisinden korur. Bunun için ülkemizde kışların en ılık geçtiği yer burasıdır. Kış aylarının ortalama sıcaklığı 10 derece civarındadır. Kar ve don olayları seyrek olarak görülür. Yıllık yağış miktarı 1000 milimetre civarındadır. Ancak ülkemizde yaz mevsiminin en kurak geçtiği yerlerden birisi de bu bölgedir. Kıyılardan uzaklaştıkça kara iklimi özellikleri ortaya çıkar. Buralarda kışlar karlı ve don olayları ile geçer. Yağışlar da daha azdır. Bu bölgede 500 ile 600 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde makiler görülür. İç kısımlarda ise bu yüksekliğe kadar olan yerlerde bozkırlara ve meşe koruluklarına rastlanır. Daha yükseklerde doğal bitki örtüsü ormandır. 4. Nüfus ve yerleşme. Bölge az nüfuslanmıştır. Yoğunluk Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak nüfus dağılışı çeşitlilik gösterir. Teke, Taşeli, Toroslar gibi seyrek nüfuslu yerlerin yanı sıra Çukurova ve Hatay gibi ülkemizin en sık nüfuslu yerleri de bu bölgededir. Adana bölümüne özellikle Doğu ve İç Anadolu'dan önemli sayıda göçler olmaktadır. Bu göçlerin bir kısmı mevsimliktir. Bu bölümde kentleşme fazladır. Adana, iç kısımları Çukurova'ya ve oradan Orta Doğu'ya bağlayan yollar üzerindedir ve çevresinin tarım olanakları çok geniştir. 5. Ekonomi. A. Tarım. Bölgede yer şekilleri tarım olanaklarını kısıtladığı halde kıyı şeridinin iklim üzerindeki etkisi olumludur. Soğuklara dayanamadığı için bazı bölgelerimizde geliştirilemeyen birçok bitki burada yetiştirilmektedir. Doğal koşullar turfanda sebze ve meyve yetiştirilmesini de kolaylaştırmaktadır. Fakat yaz kuraklığının uzun ve şiddetli olması soluma sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bölgede asıl geçim kaynağını tarım oluşturur. Tarımsal gelirin büyük bir bölümü endüstriyel bitkilerden pamuk, susam, yer fıstığı ve bahçe ürünlerinden turunçgiller, muz, turfanda sebzeler elde edilmektedir. B. Hayvancılık. Hayvancılık alanında küçükbaş hayvancılık ön plandadır. Engebeli olan bu bölgede yetiştirilmeye en verişli hayvan kıl keçisidir. Türkiye'de yetiştirilen keçi miktarının 1/4'ü buradadır. Genellikle göçebe hayvancılık yapılır. Kışın Akdeniz'in kuytu kıyılarına indirilen sürüler yazın serin yaylalara çıkartılır. İpek böcekçiliği bu bölgede Antalya, Hatay ve İçer'de yapılmaktadır. C. Yeraltı zenginlikleri. Adana bölümünde Toroslar'da ve Amanoslar'da krom, Kozan ve Karaisalı'da linyit, Hatay, Gaziantep ve Adana çevresinde petrol yatakları vardır. Antalya bölümünde ise Keçiborlu'da kükürt, Fethiye'de krom, Seydişehir, Akseki'de alüminyumun ham maddesi olan boksit çıkartılmaktadır. D. Endüstri. Adana bölümünde sanayi çok gelişmiştir. Besin ve dokuma sanayi Adana, Tarsus ve Antakya'da, kimya sanayi ise İskenderun ve Mersin'de gelişmiştir. İskenderun'da demir çelik sanayi ve suni gübre sanayi. Mersin'de Ataş rafinerisi önemli kuruluşlardır. Raman ve Garzan'dan gelen bir petrol hattı dört yol yakınında İskenderun Körfezi'ne ulaşır. Antalya bölümünde ise sanayi kuruluşları çok azdır. Seydişehir alüminyum tesisleri ve Keçiborlu kükürt fabrikası, Dalaman'da kağıt fabrikası, Isparta'da halıcılık ve gül yağcılığı Antalya bölümündeki etkinliklerdir. E. Ulaşım ve ticaret. Dış ticarette İskenderun ve Mersin limanları önemlidir. Batıdaki Antalya, Fethiye, Alanya iskeleri ise daha çok turistik özellik taşımaktadır. Teke Yarımadası'nda ulaşım güçlükle yapılır, gelişmemiştir. Eski çağlarda Akdeniz ticaret bakımından daha canlı iken daha sonra değerini kaybetmiştir. Günümüzde İskenderun ve Mersin limanları dış ticarette açık liman görümündedir. 6. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Akdeniz bölgesinin özellikle kıyı kesimi ilk çağlarda dünyanın en kalabalık yeri gelişmiş bölgelerinden biriydi. Coğrafi keşiflerden sonra bu durum giderek değişmeye başladı. Türkiye'de tarım gelirinin %10'u bu bölgeden elde edilir. Pamuk üretimimizin yarıdan fazlası, yer fıstığının %90'ı, susamın yarıdan çoğu, turunçgillerin %85'i bu bölgeden elde edilir. Göller yöresinde ise şeker pancarı, gül ve haşhaş üretimi önemli gelir kaynaklarıdır. Bölgenin endüstriyel varlığı önemli sayılamaz. Adana bölümünde daha çok tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. Bunların başında pamuk ipliği, pamuklu dokuma, tarım ürünleri işleyen başlıca sanayi kolları gelmektedir. Ayrıca bu bölümde petrokimya, demir çelik, suni gübre kuruluşları da yer alır. Bölgenin özellikle Antalya ile Alanya arasındaki kesimi önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. 5. İç Anadolu Bölgesi. 1. Konumu ve bölümleri. Ülkemizin hemen hemen ortasında yer alan İç Anadolu bölgesi, kuzeyden ve güneyden yüksek dağlarla çevrilmiştir. Doğu Anadolu'ya doğru uzanarak geniş alanları içine alır. Kuzeyde Kuzey Anadolu dağlarıyla Karadeniz bölgesinden, güneyde Orta ve Batı Toroslarla Akdeniz bölgesinden, batıda Sultan Dağları'ndan Uludağ'a kadar uzanan yüksekliklerle Batı Anadolu'dan. Doğuda ise Anadolu'nun kuzeyinde ve güneyinde yer alan yüksek kenar dağların birleştikleri yerde Doğu Anadolu'dan ayrılır. Uzunluğu doğu-batı doğrultusunda 750 kilometreyi, genişliği ise kuzey-güney doğrultusunda 450 kilometreyi bulur. 2. Yer şekilleri. İç Anadolu bölgesi kuzey ve güneyde yüksek dağlarla çevrilidir. Doğal şartlar bakımından çeşitlilik göstermez. Bölgenin büyük kısmı 1000 metreyi aşan platolardan oluşmuştur. Bunların başlıcaları Cihanbeyli, Haymana, Obruk, Kızılırmak, Bozok platolarıdır. Bu platolar arasında biraz daha alçak ovalar yer almıştır. Bunlardan Ankara, Eskişehir, Kayseri, Ürgüp ovaları daha küçük alan kaplarken Konya Ovası oldukça büyüktür. İç Anadolu'nun en alçak yerinde Tuz Gölü bulunur. Genellikle vadiler tarafından derince yarılmış olan platoların üzerinde yer yer bazı dağlar yükselir. Elma Dağ, Sündiken Dağları, Ak Dağlar, Hınzır, Tecer Dağları, Kıvrımlı Dağlardır. Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Menendiz Dağı ve Erciyes Dağları sönmüş volkanlardır. Bölgenin nispeten nemli kuzey kısmının sularını Kızılırmak, Sakarya ve Porsuk ırmakları denize boşaltır. Bu ırmaklar ülkemiz sınırları içinde doğup gene sınırlarımız içinde denize dökülen akarsularımızdır. Bölgenin daha kurak olan güney kısmının suları denize ulaşamaz. Bu kısımda yer alan Tuz Gölü ikinci büyük gölümüzdür. Bölgenin diğer gölleri Akşehir, Eber, Seyfe, Acıgöl ve Baraj gölleridir. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü Baraj gölleri, Sakarya üzerinde Sarıyer ve Gökçekaya, Çubuk Baraj gölleri yer alır. 3. İklim ve bitki örtüsü. Anadolu'nun denizden uzak ve etrafı dağlarla çevrili bu orta kesiminde karasal ve yarı kurak bir iklim egemendir. Kışlar çok uzun, soğuk ve karlıdır. Kış aylarının sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Bu uzun ve şiddetli kışı kısa bir ilkbahar ve kısa fakat sıcak bir yaz mevsimi izler. Yağışlar ilkbahar ve kışın düşer. Yıllık yağış tutarı yetersizdir. Ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Bölgenin en az yağışı alan orta kısımları seyrek olarak bozkır otlarıyla kaplıdır. Bu kısımda vadi tabanlarında yer yer ağaçlara rastlanır. Buna karşılık dağların yağış alan yamaçlarından seyrek ormanlara rastlanır. Ancak ormanlar geniş ölçüde yok edilmiştir. Orman örtüsü bakımından bölge Güneydoğu'dan sonra en fakir bölgedir. 4. Nüfus ve yerleşme. Bölgenin önemli özelliklerinden biri az nüfuslanmış olmasıdır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Bölgenin kuzey kesimi en kalabalık bölümüdür. Çünkü burada yağış miktarı biraz daha fazladır. Ayrıca burası çok önemli ulaşım yolları üzerindedir. Türkiye'nin nüfus bakımından ikinci büyük kenti Ankara buradadır. 5. Ekonomi. A. Tarım. İç Anadolu'da ekonomik yapı tarıma ve hayvancılığa dayanır. Toprakların yarıya yakını tarım amacıyla kullanılır. Arazinin düz olması tarımı olumlu yönde etkilerken, nadasa ayrılan toprak miktarının çokluğu ve iklimin uygun olmaması tarımı olumsuz yönde etkiler ve verimi düşürür. Bütün olumsuz etkenlere karşın tarım ürünlerinden elde edilen gelir İç Anadolu bölgesinde en yüksektir. Bunların başında tahıldan sağlanan gelir başta gelir. Tahıl ürünlerinden buğday en çok Konya'da ve ikinci olarak Ankara çevresinde yetiştirilir. B. Hayvancılık. Hayvan ürünleri bakımından ülkemizin en önemli bölgesidir. Yarı kurak iklim sonucunda geniş bozkırlar oluşur ve buralar genellikle küçükbaş hayvancılığa uygundur. Aşırı otlatma nedeniyle çayırların yok olmaması için yem bitkileri yetiştirme, otlaklar geliştirme ve daha iyi hayvan soyları yetiştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. C. Yeraltı zenginlikleri. İç Anadolu'nun başlıca yeraltı kaynakları şunlardır. Eskişehir Seyit Gazi dolaylarında bor mineralleri, lüle taşı, krom. Ankara'da dinyit, Niğde'de cıva, Kayseri'de demir ve çinko, Kırşehir ve Yozgat'ta fluorit, Çankırı'da jips ve kaya tuzu. D. Endüstri. Konya'da besin, şeker, çimento, Ereğli'de pamuklu dokuma, Ankara'da besin endüstrisi ve traktör yapımı önemlidir. Eskişehir'de lokomotif fabrikası, besin, şeker, çimento, kiremit, tuğla sanayi önem kazanmıştır. Kayseri'de pastırma, sucuk yapımı, meyve suyu, pamuklu dokuma ve halıcılık, Kırıkkale'de makine, çeşitli savaş, araç ve gereçleri yapımı ile ilgili sanayide dalı gelişme göstermiştir. E. Ulaşım ve ticaret. Diğer bölgelerin ortasına yer alan bu bölgeden, diğer bölgeleri birbirine bağlayan yollar geçmek zorundadır. Bu özelliği ile İç Anadolu ulaşım, ticaret, bankacılık gibi dallardan elde edilen gelirlerden payını alır. Bu bölgede başka bölgelere dinyit, tuz, krom, cıva gibi yeraltı kaynakları ile yapağı, tiftik, deri gibi hayvansal ürünler ve tahıl gönderilmektedir. 5. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. İç Anadolu bölgesinin bütün bölümleri aynı şekilde gelişmiş değildir. Fakat bölge geniş olduğu için yurt ekonomisine katkısı büyüktür. Ülkemizde çeşitli dallarda sağlanan gelirin %20 kadarı bu bölgenin payına düşer. Bölgenin en büyük katkısı tarım alanıdır. Türkiye'nin en başta gelen tahıl yetiştirme alanıdır. Buğdayın %40'ı burada yetiştirilir. Ayrıca Türkiye meyve üretiminin %20'si, baklagillerin %35'i burada gerçekleşir. Türkiye'de koyunların %35'i, keçilerin bir kısmı, tiftik keçilerinin %75'i bu bölgede beslenir. Günümüzde Türkiye'de yapılan endüstriyel malların değerce yaklaşık %14 kadarı bu bölgenin payına düşer. Endüstri en fazla yukarı Sakarya bölümünde gelişmiştir. İç Anadolu'nun ülke ekonomisindeki yerini belirtirken ulaşımı dikkate almak gerekir. Önemi kavşak noktalarındaki yerleşim merkezlerinde elde edilen gelir miktarı oldukça fazladır. Bölgenin giderek artan gelirlerinden biri de turizmdir. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Hacı Bektaş ve Konya önemli turizm merkezleri olma yolundadır. 8. gazetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 237.